Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Bir Annenin Hesaplaşması, Sue Klebold'un 2016 yılında yayımlanan Columbine Lisesi saldırısının ardından geçen yılları konu alan anı kitabıdır. Yazar, saldırıyı gerçekleştirenlerden Dylan Klebold'un annesi olarak 20 Nisan 1999'da yaşanan katliamın ardından taşıdığı yas, utanç, suçluluk ve cevapsız sorularla yüzleşir. Kitabın temel sorusu basit görünse de kolay bir cevabı yoktur. Sevilen ve sıradan görünen bir çocuk nasıl böylesi yıkıcı bir şiddetin parçası olabilir? Klebold, oğlunun çocukluğunu ve ergenliğini, kendi günlüklerini, Dylan'ın geride bıraktığı yazıları ve ruh sağlığı uzmanlarıyla yaptığı görüşmeleri birlikte değerlendirir. Ancak bu metin ne olayın faili için bir savunma ne de saldırıyı açıklayan kesin bir teşhistir. Daha çok bir annenin fark edemediği depresyon belirtilerini geriye dönüp incelemesi ve kaybın çok katmanlı sonuçlarını anlatmasıdır. Kitap, intihar düşünceleri, erken müdahale, aile içi iletişim ve toplumsal yargı hakkında zor ama gerekli bir tartışma açar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, bir annenin sevgisiyle kamusal suçun aynı anda taşınması. Kitabın en ayırt edici yönü, Sue Klebold'un iki gerçeği birbirini geçersiz kılmadan birlikte tutmaya çalışmasıdır. Dylan, onun oğlu, sevdiği ve korumaya çalıştığı bir çocuktu. Aynı zamanda başkalarının yaşamını alan korkunç bir saldırının faillerinden biriydi. Anlatı, bu ikiliği çözmeye ya da yumuşatmaya çalışmaz. Klebold, oğluna duyduğu sevginin mağdurlara ve yakınlarına duyduğu sorumluluğu azaltmadığını vurgular. Bu nedenle kitapta yas, sadece bir çocuğun ölümüne duyulan yas değildir. Aynı zamanda o çocuğun yol açtığı geri dönülmez zararın, ailenin geçmişine ilişkin algının ve güven duygusunun kaybıdır. Toplumun fail yakınlarına yönelttiği öfke de anlatının önemli bir baskı unsurudur. Yazar, kendini sorgularken kamusal hükümle kişisel sorumluluk arasındaki sınırı da inceler. Ebeveynlik, sevgi ve dikkat göstermenin her zaman bir insanın iç dünyasına tam erişim sağlamadığını ortaya koyar. Bu yaklaşım, aileyi aklamak için değil, basit suçlama kalıplarının trajedinin karmaşık insani boyutlarını açıklamakta neden yetersiz kaldığını göstermek için kullanılır. Okerden beklenen şey, failin eylemlerine mazeret bulmak değil, sorumluluk ve kederin aynı aile içinde nasıl bir arada var olabildiğini anlamaya çalışmaktır. İkinci olarak, geriye dönük bakışta depresyon belirtilerini yeniden değerlendirmek, Klebold'un araştırması olaydan önce sıradan, geçici ya da ergenliğe özgü görünen davranışların sonradan çok daha ağır anlamlar kazanması etrafında şekillenir. Yazar, Dylan'ın içine kapanıklığını, umutsuzluğunu ve yazılarındaki karanlık ifadeleri yıllar sonra depresyon ve intihar riski bilgisiyle yeniden okur. Buradaki kritik nokta, kitabın tek bir belirtiyi şiddetin kesin habercisi gibi sunmamasıdır. Böyle bir yaklaşım hem yanlış yönlendirebilir, hem de ruhsal sıkıntı yaşayan pek çok kişiyi haksız biçimde tehlikeli sayabilir. Bunun yerine metin, süreklilik gösteren umutsuzluk, sosyal geri çekilme, ölüm düşünceleri ve işlev kaybı gibi işaretlerin ciddiye alınması gerektiğini savunur. Klebold'un acı veren çıkarımı, sevginin tek başına yeterli bir koruma olmadığıdır. Aileler çocuklarına yakın olduklarını düşünseler bile, çocuklar yoğun acılarını saklayabilir. Bu nedenle kitap, ebeveyn sezgisini yüceltmekten çok, doğrudan konuşmayı, dikkatli dinlemeyi ve gerektiğinde profesyonel yardım aramayı öne çıkarır. Yine de yazarın geriye dönük yorumu kesin bir nedensellik kanıtı değildir. Kitabın dürüstlüğü de buradadır. Fark edilen belirtiler bazı soruları aydınlatır, fakat saldırının nedenini bütünüyle açıklamaz. Üçüncü olarak, intihar düşüncesiyle başkalarına yönelik şiddet arasındaki dikkatli ayrım bir annenin hesaplaşması. Dylan'ın ruhsal durumunu değerlendirirken, İntihar eğilimi ile öldürücü şiddet arasındaki ilişkiye özellikle dikkat çeker. Klebold, oğlunun uzun süre gizlediğini düşündüğü depresyonu ve kendi hayatına son verme isteğini anlamaya çalışır. Bu çerçeve, kitabın ruh sağlığı savunuculuğuna yön veren temel unsur olur. Ancak eserin dikkatle okunması gereken tarafı şudur: depresyon ya da intihar düşüncesi yaşayan insanların büyük çoğunluğu başkalarına şiddet uygulamaz. Ruhsal hastalığı doğrudan şiddetle eşitlemek hem bilimsel hem de etik açıdan hatalı olur. Klebold'un kişisel hikayesi çok istisnai ve ağır sonuçlu bir vakadan doğar dolayısıyla evrensel bir açıklama olarak alınamaz. Kitap daha dar bir ders önerir. Kişinin kendine zarar verme düşünceleri, umutsuzluğu veya ciddi duygusal çöküşü küçümsenmemelidir. Erken değerlendirme ve etkili destek, kişinin çektiği acıyı azaltabilir. Yazarın kamusal çalışmalarında da bu vurgu öne çıkar. Böylece anlatı, saldırıyı tek bir tanıyla açıklama iddiasından uzaklaşır ve önleme açısından daha uygulanabilir bir noktaya gelir. İnsanları damgalamak yerine, sessizce yaşanan sıkıntıyı fark etmeyi, yardım istemeyi, normalleştirmeyi ve kriz anlarında destek yollarını erişilebilir kılmayı savunur. Dördüncü olarak, travmatik yasın aile, beden ve gündelik yaşam üzerindeki etkisi, kitap, büyük bir felaketin ardından yasın doğrusal biçimde ilerlemediğini gösterir. Sükleyebold için kayıp, yalnızca Dylan'ın ölümünden kaynaklanmaz. Onun eylemlerinin, kurbanlarda ve ailelerinde açtığı yarayla, kendi ailesinin toplum içindeki konumunun bir anda değişmesiyle ve geçmişe dair anıların zehirlenmesiyle birleşir. Bu yüzden anlatıdaki yas, suçluluk, korku, utanç, öfke ve fiziksel tükenmişlikle iç içedir. Klebold, travma sonrasında düşünmenin ve gündelik işlevleri sürdürmenin ne kadar zorlaşabildiğini aktarır. Yakın ilişkilerde bu yükten etkilenir çünkü aynı trajediyi yaşayan aile bireyleri bunu aynı biçimde anlamlandırmayabilir. Kitap, ortak acının her zaman ortak bir baş etme yolu doğurmadığını gösterir. Bu boyut, eseri yalnızca bir suç vakası anlatısı olmaktan çıkarır ve travmatik kayıp üzerine bir anıya dönüştürür. Yazarın deneyimi elbette kurban ailelerinin yaşadığı kayıpla eşitlenemez. Metin de bu farkı tümüyle ortadan kaldırmaya çalışmaz. Bunun yerine, fail yakınlarının da kamusal nefret, izolasyon ve sarsıcı suçluluk altında nasıl parçalanabildiğini görünür kılar. Böylece okur, yasın ahlaki olarak kolay sınıflandırılamayan biçimlerini düşünmeye davet edilir. Son olarak, kesin cevap vermeyen bir anlatının önleme çağrısına dönüşmesi, Klebold'un kitabı. Columbine saldırısının tek ve tatmin edici bir nedenini bulduğu iddiasında değildir. Bu sınırlılık, bazı okurlar için eksiklik gibi görünebilir. Dylan'ın kişiliği, motivasyonları ve saldırıya giden süreç hakkında kalan belirsizlikler, kitabın sonunda da bütünüyle çözülmez. Fakat yazarın asıl amacı kesin bir açıklama üretmekten çok. Kendi bilgisizliğinin sonuçlarıyla açıkça yüzleşmek ve bu yüzleşmeyi önleme konuşmasına dönüştürmektir. Kişisel günlükler, aile anıları, geride bırakılan materyaller ve uzman görüşleri bu amaçla yan yana getirilir. Yöntem akademik bir araştırma değildir, kişisel tanıklığın sonradan öğrenilmiş ruh sağlığı bilgisiyle birleşmesidir. Bu nedenle okur, anlatıdaki yorumları klinik hüküm olarak değil, travma içindeki bir annenin dikkatli sorgulaması olarak değerlendirmelidir. Kitabın pratik değeri burada ortaya çıkar. Ebeveynleri, öğretmenleri ve gençlerle çalışan kişileri, görünüşte iyi işleyen hayatların ardındaki sıkıntıya karşı daha dikkatli olmaya çağırır. Açık uçlu sorular sormak, kişinin sözünü kesmeden dinlemek, intihar düşüncesini doğrudan ama yargısız biçimde konuşabilmek ve profesyonel desteğe başvurmak bu çağrının somut yönleridir. Belirsizliği kabul etmesi kitabın mesajını zayıflatmaz. Tersine kolay açıklamalara sığınmadan koruyucu davranışların önemini vurgular. Sonuç olarak bir annenin hesaplaşması özellikle ergen ruh sağlığı, intiharın önlenmesi, travmatik yas ve aile ilişkileriyle ilgilenen okurlar için anlamlı bir kitaptır. Ebeveynler, öğretmenler, okul çalışanları ve ruh sağlığı alanında çalışanlar, buradan kesin bir risk kontrol listesi değil. Dikkatli dinlemenin ve yardım aramanın neden önemli olduğuna dair güçlü bir kişisel tanıklık edinebilir. Columbine olayını zaten bilen okurlar için de eser, kamuoyundaki fail imgesinin arkasında kalan aile yıkımını ele alır. Bununla birlikte kitap ağır temaları nedeniyle hassas veya tetikleyici olabilir. Yakın zamanda travmatik kayıp, intihar düşüncesi ya da şiddet deneyimi yaşamış kişilerin okuma temposunu kendi ihtiyaçlarına göre belirlemesi yerinde olur. Eserin benzer suç anlatılarından farkı, olayı çözmeye çalışan dışarıdan bir gazetecinin ya da araştırmacının sesiyle yazılmamış olmasıdır. Yazar, failin annesi olarak kendi sevgisini, kör noktalarını ve sorumluluk duygusunu saklamadan inceler. Bu konum kitaba benzersiz bir duygusal ağırlık verir ama aynı zamanda anlatının sınırlarını da belirler. Klebold kesin cevaplar sunmaz, oğlunun eylemlerini bağışlamaz ve yaşananları yalnızca aile hikayesine indirgemez. Kitabın kalıcı değeri, şiddeti romantikleştirmeden ve ruhsal sıkıntıyı damgalamadan belirsizlik içinde daha erken fark etme ve daha iyi destek verme ihtiyacını anlatabilmesidir. Bu nedenle eser, rahatlatıcı bir açıklama arayanlardan çok, zor sorularla dürüstçe kalmaya hazır okurlara hitap eder. Destek olmak isterseniz, Suklebolt kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.